بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أستعيذ بالله، بسم الله الرحمن الرحيم: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اكرمنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. آمين. Aziz ve muhterem Müslümanlar, geçen dersimizde üzerinde durduğumuz ayeti kerime ile Cenab-ı Hak Celle Şanuhu şu gerçeği bütün insanlık alemine ilan ettiğini, beyan ettiğini görmüş olduk. Hiçbir memleket ahalisi, halkı yoktur ki Cenab-ı Hakk'ın azabını, Allah'ın kahrını gördükten sonra İman etmeye kalkışacak da Allah'ın azabını gördükten sonra iman etmesi ona bir fayda sağlamış olacak. Böyle bir şey kesinlikle yoktur diyor Cenab-ı Hak Celle Şanuhu. Mutlaka iman ibadetinin, iman işinin İstenen zaman içinde, istenen zaman içinde gerçekleştirilmesi lazımdır. Cenab-ı Hakk'ın azabını gördükten sonra söylenenlerin doğru olduğu, gerçek olduğu ortaya çıkmaya başladıktan sonra iman etmeye kalkışmak aslında Allah'a ve peygamberine itimat ederek, güvenerek inanmak değil de o gözün gördüğüne, karşılaşılan hadiseye inanmaktan başka bir şey olmadığı için İslam'da bu türlü inançlar geçerli değildir. Muteber değildir, vaktinde yapılmış, sayılmıyorlar. Ancak bu kaideden Yunus Aleyhisselatü Vesselam'ın kavminin istisna edildiği, azabı gördükleri zaman imana koşan, hemen inanma işini gerçekleştiren, samimiyetle tevbe ve istiğfar eden bu kavmin azabı kaldırılmıştır. Helak olmaları cihetine gidilmemiştir. Müfessirler bu ayet üzerinde dururken buyururlar ki Yunus Aleyhisselatü Vesselam'ın kavmi de azabı görmüş değildir. Bizzat azabın kendisi vaat edilen bela karşılarına çıkmış değildir. O azabın yaklaşmakta olduğunu, gelmekte olduğunu gösteren bazı belirtiler, bazı alametler, ipuçları görülür görülmez azabın mukaddimatını gören bu adamlar hemen toparlanmışlardır, kendilerine gelmişlerdir ve iman etme işini tahakkuk ettirmişlerdir. Ve Cenab-ı Hak belli bir zamana kadar onlara fırsat verdiğini, imanlarını kabul ettiğini, mühlet verdiğini de yine ayetin içinde beyan ediyor. Bunu buyurduktan sonra her şey, bu kainattaki her şey Allah'ın kudretine ve iradesine bağlı olduğu gibi insanların iman etmesinde, doğru yolu bulmasında, hakikate teslim olmasında mutlaka Allah'ın iradesinin tecelli etmesi lazımdır. İnananlar onun iradesinin tecellisiyle inanabilmişlerdir. İnkarcılarda da o iradenin değişik bir şekilde tecellisi vardır. Her şey benim elimdedir demek üzere Cenab-ı Hak buyuruyor ki velev şa'e rabbuk, Habibim sakın kafanı yorma. Bu işler niçin böyle istenmeyen bir biçimde gelişiyor? Bütün bu mücadelelere rağmen niye makus neticeler doğuyor diye sakın üzülme. Eğer senin Rabbin dileseydi, Allah murad etseydi, Cenab-ı Hak dileseydi, onun arzusu tecelli etseydi, le amene men fil ardı kulluhum cemia, yeryüzünde bulunanların hepsi topyekün iman ederdi diyor Cenab-ı Hak. Rabbin dileseydi, isteseydi bütün yeryüzü iman ederdi. Ama o bir ölçü koymuştur. İnsanlara irade dediğimiz iyi kötüden seçme kabiliyetini, yani dileyebilme, seçebilme vasfını vermiştir. Ve kendi dileğine değil, insanların dileğine bırakmıştır bu işi. Kendisi işi ele alsa, iman işini kendisi dileseydi, tek bir ferdin bu iman hadisesinin dışında kalması mümkün değil. Yani haşa, Allah murad ediyor da bu iş olmuyor dediğimiz zaman Allah'a bir acziyet isnat etmiş oluruz. Yani Allah istiyor bütün insanlık Müslüman olsun, bütün dünya Müslüman olsun, İstiyor da onun dediği olmuyor dediğimiz an ona acziyet isnat etmiş oluyoruz. Ve o zaman Allah'a da inanmamış sayılıyoruz demektir. Ben işi ele almış değilim diyor Allah. Ben bu işi kendi meşiyetimle, irademle mutlaka oturtmak üzere hükmümü vermedim. Femen şa'e fel yu'min ve men şa'e fel yekfur. Dileyen iman etsin, dileyen küfretsin, kafir olsun. Yani imanı ve küfrü dilemekte insanları serbest bırakıyorum demektir. Ben kendi irademi, zorlayıcı irademi kullanmıyorum. Kendi zorlayıcı irademi kullanmıyorum. Bu işi insanların kendi iradelerine bıraktım. İnsanların kendi iradelerine kalınca bu iş, kimisi iman ediyor, iradesini iman etme yolunda kullanıyor, kimisi de küfür yolunda kullanıyor. İnsanların bir kısmının Müslüman olabilmesi, bir kısmının da kafir olması, insanların bu işte serbest bırakıldıklarının en açık delilidir. Eğer hepsi birden Müslüman olsa, o zaman kendi arzularıyla hareket etmiyorlar demektir. Bir kuvvet onları Müslüman olmaya icbar ediyor. Hepsi birden kafir olsa yine bir baskının altındadırlar. Serbest iradeleriyle bu işte karar vermiş değillerdir demektir. Dileseydi senin Rabbin, arzu etseydi yeryüzünde bulunanların hepsi iman ederdi. Allah bundan aciz değil. Bizi tamamen iradelerimizle baş başa bıraktı. Evvela bize bir akıl verdi. Allah Celle Şanuhu, akıl ki birçok meseleleri kavrayabilme kabiliyetine sahiptir. Birçok hadiseyi kavramak aklın imkanları dahilindedir. İyi kötüden, zararlıyı faydalıdan seçebilir. İnsan aklını kullanır. Şu kainat üzerinde bir araştırma yaparsa, varlıkların, hadiselerin akışı üzerinde bir araştırma yaparsa, akıl mutlaka onu belli bir neticeye götürecektir. Ama akıl çoğu zaman istenen neticeye götüremeyeceği için, hani kendi başına kaldığı zaman, müstakil kaldığı zaman yanıldığı için, yanılma ihtimalleri de çok büyük olduğu için, ama peygamberin bütün icraatı, bütün hitapları, bütün mücadelesi mutlaka akıllı bir topluluk üzerindedir. Zaten dinin her türlü teklifi akla dayalıdır. Aklı olmayan kişiye esasen teklif yoktur. Ama madem ki bunun aklı vardır, daha dine ne lüzum var? Akıl yetmiyor. Her şeyi çözemiyor. Her şeyi kavramakta yeterli değildir insan aklı. Onun için peygamberi Allah Celle Şanuhu akla kılavuz yapıyor. Akıl peygambere teslim olduğu gün aklı selim adını alacaktır o zaman. O zaman aklı selim adını alacaktır. Peygambere bağlantısı olmayan aklın selim bir akıl olma ihtimali kalmaz. Çünkü o daima yanılacak. Hata edecektir. Şunu arz etmek istiyorum. Allah'ın insana lütfettiği birçok duygunun, birçok vasfı yanı sıra insanda bir de aklı görüyoruz. Fakat Allah'ın insana verdiği hislerin hiçbirisi sınırsız değil. Gözün görmesinin bir hududu var. Belli noktalara kadar görme imkanına sahiptir. Cisim aşırı derecede uzakta olursa göz onu görmez. Çok yakında da olursa görmez. Büyüklükte, küçüklükte, renkte, ışıkta çeşitli bağlantılar vardır. Gözün görebilmesi sınırlı. Kulağın işitmesi yine sınırlıdır. dilin acıyı tatlıyı tatması yine sınırlıdır. Bütün duygularımızın bir sınırı olduğu gibi aklın anlayışının da bir sınırı vardır. Göz belli noktaya kadar görebildiği gibi akıl da belli noktalara kadar anlamak, kavramak imkanına sahiptir. O noktanın ötesine geçtiniz mi, orada aklın da yeri yoktur. Onun ötesinde akıldan başka bir kuvvetin faaliyet göstermesi lazım geliyor. Başka bir kuvvetin açıklama yapması lazım geliyor. İşte aklın kendi sahasına giren, kendi çemberi içinde kalan meseleleri kavramaktaki acziyetini gidermek, ona o meseleleri bile kolaylıkla kavratacak hale onu getirebilmek için ve aklın hududunun ötesinde kalan meseleleri akıl dışı izahlarla yine akla yatkın bir hale getirebilmek için mutlaka onun önünde bir peygamber olması lazım. İşte Allah ikinci olarak da insanların önüne peygamberleri koymuştur. Aklı yeterli görmemiştir, bırakmamıştır. Peygamberi ona bir kılavuz yapmıştır. Ama işi bu kadarla da bırakmıyor Cenab-ı Hak. Peygamber de nihayet bir insandır. Evet, insanüstü bir alemle bağlantısı olmakla beraber, insanüstü kaynaklarla iş görmesine rağmen yine de bir insandır. Bir beşerdir. Onun beşeriyetinin icabı, mevzu bahis olan yanılmalarına mani olmak için Allah onun eline de bir kitap vermiştir. Her türlü hattı hareket orada gösterilmiş, emirler ve yasaklar gösterilmiştir. Peygamber de o kitaba bağlanmak suretiyle her türlü izahını ve açıklamasını yapacak. Şimdi Allah dileseydi bütün insanlar iman edecekti. Hemen karşımıza şu itirazı getirecekler. Eğer ben iman edememişsem, beylik sorudur bu, Allah benim iman etmemi dilemediği için iman edemedim. Dileseydi ben de iman edecektim. Allah'ın dilemesi demek neticeyi yaratması için bir insana verilmesi gereken imkanları vermesi demektir. İman ettiğini söylediğimiz kişilerin iman işini gerçekleştirirken iman etmeyenlere nispetle farklı tarafları nedir? İman eden aklıyla hareket etmiştir. Peygambere bağlı olarak hareket etmiştir. Allah'ın kitabına bağlanmak suretiyle hareket etmiştir ve iman işini gerçekleştirmiştir. Ama kafir aklını beğenmiştir. Peygambere tenezzül etmemiştir. Allah'ın kitabına yanaşmamıştır, tenezzül etmemiştir ve onun için küfre düşmüştür. Ama Allah'ın kitabı yalnız iman edenlerin kitabı değildir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yalnız Müslümanım diyenlerin peygamberi değildir. Ben Müslüman değilim. Ben hiçbir din tanımıyorum. Ben Yahudiyim, ben Hristiyanım, ben Ermeniyim, şuyum buyum diyen yeryüzünde ne kadar insan varsa, kabul etse de etmese de onların peygamberi yine Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onları da doğru yola, gerçek yola çağırmak üzere gelmiştir peygamberimiz. Kur'an-ı Kerim bütün insanlığı Hakk'a davet etmek üzere indirilmiştir. Ama Allah'ın iman işini dilemesi için bir insan Allah'ın kendisine verdiği iradeyi kullanarak aklını çalıştıracak, iradeyi kullanarak peygamberi takip edecek, ona iman edecek. Allah'ın kitabına iman edecek, bu üç şeyi gerçekleştirenin imanını diler Allah. Ama sen bu işe yanaşmazsan Allah dilemiyor. Niçin? Neticeyi yaratması için bir kısım ön çalışmalar var. Onu sen hazırlamadın ki. Hazırlayacaksın ki o da neticeyi yaratacak. Ama kendisi de şunu haber veriyor. İnsanların çoğu, insanların büyük bir ekseriyeti iman etmeyecektir diyor Cenab-ı Hak. İman etmeyecektir. Kur'an-ı Kerim'de وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ Habibim, sen ihtiras derecesinde en büyük bir düşkünlükle bu işin peşinde koşsan bile insanların çoğu iman edici değildir. İman etmeyecek. Niçin? Çoğu kabiliyetini kullanmayacak demektir. Hani iman etmeleri için bir engel vardır, bir mani vardır diye değil. Çoğu kabiliyetini bu iman istikametinde kullanmayacağı için ve Allah tarafından önceden de bu bilindiği için Allah bildiğini ilan ediyor insanlara. Yoksa bir adam iradesini, kabiliyetini bu istikamette kullanırsa hiçbir netice yoktur. Hatta şunu söylüyor Cenab-ı Hak. Efe ente tükrihun nas. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen insanları zorluyor musun? Zorlayacak mısın yani? Hatta yekûnû müminîn. Ta mümin olsunlar, herkes Müslüman olsun, İslam'ın dışında hiçbir kişi kalmasın diye sen insanları zorlamaya mı kalkışacaksın? Yani zorla olmaz bu iş. Zorlamak hakkına da sahip değilsin. Zorlamayacaksın. O halde onlar kendileri Allah'ın verdiği kabiliyetleri yerli yerinde kullanacaklar. Kendileri bu işte karar verecekler. Senin zorlamanla olmaz. Sure-i Bakara'da La ikrahe fiddin. Dinde hiçbir zorlama yoktur. İcbar, ikrah yoktur dinde. Niçin? Gerek yok çünkü. Zorlamaya gerek yok, lüzum yok. قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ Çünkü rüşt, yani doğruluk, hak batıldan ayrılmıştır. Hak ortada, batıl ortada, zorlamayı gerekli kılan bir durum yok ortada demek. Ama sen insanların iman etmeleri için onları zorlayacak mısın ayetinden bilhassa şu iki önemli noktayı arz etmeye çalışacağım. Ama iyi dinleyin de bir yanlış anlayışa sebep olmasın. Hatalı bir tefsire sebep olmasın. Birinci nokta, bu insanların çoğu iman etmeyecektir meselesidir. Bugün memleketimizde biliyorsunuz her türlü fikir kendisine bir yayılma sahası bulabilmektedir. Meşhur tabiri vardır bunun. Af buyurun, köpeksiz köyde değneksiz dolaşılır. Eğer bir memlekette belli bir düşüncenin merkezi bir otorite tarafından bekçiliği yapılmazsa orada herkes kendi fikrini bazen dinsizlik adı altında, bazen de din adı altında yaymaya kalkışır. Bazen dinsizlik diye, bazen de din diye yayılması için çalışılır. Diyorlar ki, şimdi şunu da arz edeyim, onların dediğini demeden önce, şu memlekette, bugün bizim memleketimizde ve muhtemelen bizim dışımızda kalan bütün İslam ülkelerinde iki tip Müslüman var. Bunun üzerinde her zaman ısrar ediyorum. İki tip Müslüman var. Müslümanların bir kısmı diyorlar ki, ama bunlar azınlıktadır, diyorlar ki İslam başlı başına bir devlet nizamıdır. Onu komünizmin gölgesinde, kapitalizmin gölgesinde, liberalizmin gölgesinde, bilmem şunun bunun gölgesinde yaşatmak mümkün değildir. İslam herhangi bir düzenin, herhangi bir idarenin, herhangi bir sistemin gölgesi altına sığmaz. Sığmaz. Niye sığmaz? İslam, geçende de söyledim, bir insandan doğan her türlü hadise ile meşgul oluyor. Kafandan geçen fikirlerle, içinden geçen niyet ve düşüncelerle, söylediğin sözlerle, yaptığın işlerle çok yakından meşguldür İslam. Yani insanla alakalı bir davranış vardır da İslam onu ele almamıştır, ona parmak basmamıştır, ona dair bir kaide, bir prensip koymamıştır diyenin bizim dinimizle bağlantısı yoktur. Onu bilmesi lazım. İslam'da her mesele insanla ilgili, her davranış mutlaka ele alınmıştır. Usulü fıkıh kitaplarını karıştırdığınız zaman, İslam hukukçularının eserlerini tetkik ettiğiniz zaman bu hükme varmakta güçlük çekmeyeceksiniz. Halbuki İslam'ın dışında kalan ve dünyayı idare etmeye kalkışan sistemler ise, komünizm, kapitalizm gibi düzenler ise, ki onlara layık olan tabir hakikaten düzendir. Hani bir düzenbazlık manasında bir düzen. Onlar insanla ilgili meselelerin yalnız bir bölümüyle meşgul olurlar. Birkaç maddesini ele almıştır. Onu insanın bütün meselesi gibi göstermeye çalışıyor. İnsanın her meselesini tek tek ele alıp değerlendiren bir sistem, yalnız birkaç meselesini ele alanların gölgesine sığdırılır mı yani? Mümkün değil. Öbürler bunun bünyesinin içinde mutala edilebilir de İslam onun dışında katiyen düşünülemez. Ki onların da bu bünyeye girmesi mümkün değil. Çünkü sağlam bir bünyede bir mikrobun yaşaması mümkün değil. O bünye onu barındırmaz. Şimdi hadise bu iken diyorlar ki İslam'ı yaymak lazım. Fakat bu bir grup Müslüman hani İslam'ı yayarken İslam bir devlet nizamıdır, başlı başına bir nizamdır davasını yürütürken bu grubun karşısında, grup deyince bir siyasi partiyi kastetmiyorum tabii. Bunu açıklamaya lüzum yok. Her zaman bunu söylemek mecburiyetini hissediyorum. Çünkü cemaat kendi kendine yanlış yorum yapıyor. Böyle yanlış yorum yapanlarda benim çok hakkım var. Ahirette ödemeye hazırsalar bu yanlış yorumu yapsınlar. Tamamen tarafsız, objektif, ilmi ölçüler içinde ben meseleyi arz etmeye çalışıyorum. İkinci bir grup Müslüman, Müslüman olmaya Müslüman, diyor ki İslam'ı yaşamak için onu mutlaka devlet düzeni haline getirmeye lüzum yok. Başta kapitalizm de olsa Müslüman olabilirim. Şu düzen, bu düzen ne olursa olsun her sistemin bünyesinde ben Müslüman olabilirim diyor. Evvela müsamahakar davranıyoruz. Bu adamlara bu sözü cehaletleri söylettiriyor diyoruz. Hüsnü niyetle yola gireceğiz. Bilmiyorlar hadiseyi. Cehalet yüzünden böyle konuşuyorlar diyorum. Ama Yine de kesinlikle biliyorum ki büyük bir kısmı bu söylentide kasıtlıdır. Kasıtlıdır. Mesele şudur. Biliyorsunuz ki İslam ülkelerinde İslam'ı yıkmak isteyen, İslam'ın temeline dinamit yerleştiren belli kadrolar bir tarihler doğrudan doğruya Müslümanları, samimi Müslümanları karşılarına alıp onlarla mücadele verdikleri için Müslümanlar bunları kafir diye, dinsiz diye, inkarcı diye damgaladı. O damgalananlardan bugünküler bir ibret alarak Müslümanlarla mücadele edip doğrudan doğruya dinsiz damgasını yemektense Müslümanın karşısına bizim anlayışımızda Müslümanları çıkartalım, Müslümanı Müslümanla boğuşturalım diyor. Ve şimdi Türkiye'de bu metot deneniyor. Müslüman Müslümanla boğuşturuluyor. Bir tarafta İslam devlet düzenidir, başlı başına bir nizamdır diyen bir kadro. Öbür taraftan efendim bu işin akışına karışılmaması lazım. Biz sessiz, sedasız, kendi kendimize çalışalım. Ne zaman ekseriyeti bulursak, yarıyı tutturursak, ne zaman ekseriyeti bulursak o gün mücadeleye gireceğiz diyorlar. Kur'an diyor ki, peygambere hitaben diyor ki, sen kendini ne kadar zorlarsan zorla, onların çoğu iman etmeyecek diyor. Bu nedir biliyor musunuz? Biz yarı yarıya memleket nüfusunu yarı yarıya Müslüman yapalım, şuurlu hale getirelim, ondan sonra mücadeleye girelim sözü ne demektir biliyor musun? Kıyamete kadar mücadeleye gerek yok demektir. Bu uyutma, bu avundurma, bu uyuşturma sanatıdır. Ama bunu kürsüdeki vaizden duyacaksın. Minberdeki hatipten duyacaksın. Mihraptaki imamdan duyacaksın. Alnı nasır tutmuş, namaz kıla kıla nasır tutmuş sözde Müslümandan da duyacaksın. Ama kesinlikle buna inanmak yoktur. Bu yanlış. Bu bir defa. Efendim niye böyle düşünüyorsunuz? İnsanları zorlamak istemiyorlarmış. Zorlamak istemiyorlarmış. Düşman bütün müesseselerini devreye sokmuş. Adam tanklarla senin üzerine geliyor. Küfrün tanklarıyla bu hala oturuyor. Ayağa kalkmaya bile niyeti yok. Ya kalk da kenara çekil. Hani belki bir taşın üzerine sıçrarsın. Hayır. Biz burada duralım. Gelsin bizi çiğnesin geçsinler. Demekten başka bir manası yoktur bunun. Bu İslam dışı bir mantıktır. Ve Müslümanlara kabul ettirilmiş bir oyundur. Ve maalesef memleketteki Müslümanların önemli bir kısmı böyle düşünüyor. Haksızdır bunlar. Yanlış düşünüyorlar. Ve Kur'an ayetlerine taban tabana zıttır bu görüş. Taban tabana bir ayete değil yüzlerce ayete aykırıdır bu görüş. Bu ayetlere ters düşen bir görüştür. Ama dedik ya değneksiz köy, köpeksiz köy, herkes değneksiz dolaşıyor. Bunu bu cemaate söyleyeceksin de bu fikir Kur'an'a uyar mı uymaz mı, bu cemaat bunu nasıl kontrol edecek? Nasıl kontrol edecek? Neresini bilecek? Darılmasın, cemaatin Kur'an'la ilgisi kalmadı ki, sünnetle bir bağlantısı kalmadı ki bilsin. Derdi de değil, meselesi de değil. Bu görüşü geliştiriyorlar. Kesinlikle bu yanlış. Kesinlikle yanlış. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin devrine bakın. Tarihteki mücadelelere bakın. Bütün İslam tarihini 610 yılında Kur'an'ın ilk ayetleri indi. 632 yılında Kur'an'ın inişi tamamlandı. 22 sene 2 ay ve 22 gün içinde inişi tamamlanan Kur'an'ın iniş devresindeki mücadelelere bakın. Ne zaman Müslümanlar mücadeleye girdikleri zaman kendilerine denk veya hiç olmazsa yaklaşık bir rakamla ifade edilebilecek bir kuvvetle hangi devirde mücadele edilir? Ne zaman Müslüman mücadeleye girmişse karşısındaki daima onun iki mislidir. Üç mislidir, beş mislidir, on mislidir çoğu zaman. Hiçbir muharebe gösteremezsiniz bana tarihte. Orada 100.000 Müslüman var, 100.000 de kafir var. Vaki değil. Vaki değil bu. Efendim Osmanlılar devrinde böyle değil mi? O devirde de böyle değil. Osmanlı devrinde bile devlet idaresindeki nüfusun mühim bir ekseriyeti gayrimüslimdir. Hakim unsur Müslümanlardır. Devleti sevk ve idare edenler Müslümanlardır. Ama Müslüman topluluk devletin idaresindekilerden daha fazla değildir hiçbir zaman. Bu böyledir. Kur'an'ı nakzedemez hiçbir hadise. Şimdi bu niçin telkin ediliyor? Sakın bu görüşlere sahip çıkma. Böyle fuzuli, manasız, yorucu mücadelelere sahip çıkmayın. Resulullah İslam'ı yayma mücadelesine girdiği zaman kaç kişiydi? Bütün dünya kafir, bir kişi ortaya çıktı. Resulullah dedi mi ki, efendim ben mücadelemi hiç olmasa Mekke nüfusunun yarısını kazandıktan sonra yapayım. Var mı böyle bir şey? Medine'ye hicret edildiği zaman Mekkelilerle kıyas kabul eder mi Müslümanların sayısı? Mekke'nin gönderdiği ordu 950 kişinin üstündedir Bedir'de. Müslümanlar 313 kişidir, 8'i de mazurdur. 305 kişi harbe iştirak etmiştir. Bu görüş son derece yaygınlaştı bugünlerde. Çaresiz kaldığım için ben bu açıklamayı yapıyorum. Ve dersimle de alakası var zaten. Hani üzerinde durduğum ayet de işi o noktaya getirmiş oldu. Bir defa bu görüşe faydası. Bunu bir defa kesinlikle bir Müslüman bir kişi dahi olsa yeryüzündeki küfrü yıkmak için gerekli mücadeleyi verecek. Öyle duralım da efendim belli bir noktaya kadar bu insanlar olgunlaşsın da düzelsin de ondan sonra başlarız. Bu oyalamaktan başka bir şey değildir. İkincisi, dinde zorlama yoktur sözü. Bu bir ayettir. Kur'an'da bir hükümdür bu. Yalnız bu ayeti herkes kendi anlayışına göre tefsir etmek istiyor. Dinde zorlama yoktur. Ayetinin şumulu ne kadardır? Sahası neresidir? Bunu güzelce tayin etmemiz lazımdır. Bu sözün manası, bu ayetin manası şudur. Henüz İslam'a gelmemiş olan, Müslümanlık nimetiyle şereflenmeyen bu büyük devlete ulaşmamış olan bir Yahudi'yi, bir Hristiyan'ı, bir Budist'i, bir Brahman'ı, yani İslam dışında kalan yollardan herhangi birisine hizmet eden bir kafiri zorlamak suretiyle, ona bir kısım baskılar yapmak suretiyle onu Müslüman yapmaya kalkışmak yok demektir. Hani bir Yahudi gördünüz bir yerde, buna basalım sopayı, Müslüman olsun bu adam. Böyle bir baskı yoktur. Ona biz aklını, mantığını, kabiliyetlerini tahrik edecek şekilde meseleyi en açık bir şekilde izah ederiz. Ama Müslüman olmayan bir kişiyi, illa Müslüman olacaksın, olmazsan seni öldürürüz, asarız, keseriz diye en ufak bir baskı yapılamaz. Fakat biz İslam'ı enine boyuna anlattık, izah ettik, çıkış yolunun İslam olduğunu, İslam'ın dışındaki bütün sistemlerin batıl olduğunu inandıracak bir şekilde biz adama izah ettik. O da düşündü. Hiçbir baskı altında kalmadan serbest iradesiyle karar verdi ve Müslüman oldu. kendi iradesiyle karar veren, iradesiyle Müslüman olan bir kişiye İslam'dan ne kadar baskı varsa bütün bu baskıları tatbik edeceğiz biz. Müslüman ol diye baskı yoktur. Müslüman olduktan sonra İslam dışı davranışlar hususunda her türlü baskı vardır. Şimdi namaz kılmıyor bir kişi. Diyorlar ki ne zorluyorsun canım? Dinde zorlama var mı efendim? Evet. Dine zorlama yoktur. Dinde zorlama vardır. Dine gelmemiş bir adamı dine gelsin diye zorlama yoktur. Ama dine girmiş, dini kabul etmiş bir adama mutlaka zorlama vardır. Vardır, bunu yanlış anlamamak lazım. Şöyle ifade edelim bunu. Celle Şan. Şöyle biraz öne doğru sıkışın cemaatimiz. Lütfen öne doğru gelin. Diyelim ki bir İngiliz vatandaşı, bir Alman, bir Fransız vatandaşını biz zorlamak suretiyle, baskı yapmak suretiyle Türk tebaasına, Türk vatandaşlığına almak hakkına sahip değiliz. Sen İngilizlikten çıkacaksın, İngiliz uyruklu olmaya son vereceksin, Türk tebaasına geçeceksin diye hiçbir baskı yapılamaz. Ama adam kendi arzusuyla ben İngiliz tebaasından sıyrılıyorum, Türk tebaasına geçiyorum, Türk vatandaşı oluyorum derse, Türk ceza kanununun maddelerini bu adama tatbik etmek istediğiniz zaman diyebilir mi ki efendim bana Türk ceza kanununu tatbik edemezsiniz çünkü ben İngiliz'im? Öyle şey yok. Vaktiyle İngiliz'din sen. Ama madem ki kendin karar verdin, buraya geldin, bu milletin tabi olduğu emir ve yasaklara sen de tabisin. Bunun gibi sen vaktiyle Müslümanlığın dışındaydın ama madem ki İslam'ı kabul ettin, İslam'ın şumulüne girdin, İslam'ı cezasıyla, muamelatıyla, her tarafıyla kabul ettin demektir sen. Şimdi buna mutlaka zorlama yapılacaktır. Hırsızlık yaparsa elini almak lazım. Adam öldürürse kasten, kısasen onun da öldürülmesi lazım. Evli sıfatıyla zina ederse onu da öldürmek lazım. İftira atarsa 80 sopayı vurup şahadetini reddetmek lazım. Dinde zorlama yoktur. Bu söz burada geçerli değil. Katiyen geçerli değildir. Güya bazı annelere babalara rastlıyorum. Niçin bu çocuklarınızla meşgul olmuyorsunuz? Bunları Müslüman yetiştirmek için niye bir gayretiniz yoktur dediğimiz zaman dinde zorlama var mı? Ben söyledim ama yapmadı diyor. Öyle şey olur mu? Namaz kılmayan adam namaza inanıyor, farz olduğuna inanıyor, hiçbir mazereti yoktur, namazını da kılmıyor. Niye kılmıyorsun? Ne özrün var? Hiçbir özrü yok. İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmed İbni Hanbel'e göre bu adamın kesinlikle idam edilmesi lazım. Üç mezhepte bunun cezası ölümdür. Sen hala diyorsun ki dinde zorlama yoktur. Onun ölüm cezası biçilmiş. Bugün bu cemiyette ölüm cezasına mahkum adamdan geçemezsiniz. Kimisi zinadan mahkum, kimisi katillikten mahkum, kimisi namazı terkten mahkum. Bütün idamlıklar dolaşıyor ortada. Ölüme mahkum kişiler ölümü önleyecek şekilde hareket ederlerse elbette ki o cemiyette düzen olmaz. O cemiyet ayakta duramaz. Hiçbir gün yaşamaya şansı yoktur onun. Mesele burada. Ama yanlış bir anlayışa bizi itiyorlar. Efendim dinde zorlama yoktur. Onu hemen o tarafa çekiyor. Bırak kızını istediğin gibi çırılçıplak gelsin. Niye plajdadır şimdi karın? Dinde zorlama var mı efendim? Böyle şey olur mu yani? Dinde zorlama yokmuş. Herkes dilediği gibi çırılçıplak gezecek. Kendisi cuma namazına gelecek. Karısı plajda dolaşacak. Dinde zorlama yok. Bütün bunlar İslam mantığının dışında kalan şeylerdir. Müslümanlıkla ilgisi yok bu işler. Bunlar uydurma, düşmanca yakıştırma sözlerdir. Şu cemaattan benim istirhamım şu. Allah aşkına bir adet kabilinden, bir alışkanlık kabilinden bu camilere gidip gelmekten vazgeçin. Vazgeçin bu işten. Eğer efendim bir alışkanlığı yerine getirmek için ezan okundu ya camiye gitmem lazım şimdi. Niçin ama? Ne işin var senin camide? Camiye gelmenin manası nedir? Şuur nedir burada? Mesele nedir? Bunu kavrayıncaya kadar gelmenize bile gerek yok ya. Çünkü gelsen de bir işe yaramıyor. Gelsen de bir işe yaramıyor. Geçende de ayeti okudum, ezan okundu, bitiriyorum. Bir insan hammal seviyesindeyken ne ise devlet başkanı seviyesinde de odur. Hammalsın namaz kılacaksın. Devlet başkanısın yine namaz kılacaksın. Yani devlet başkanı olduğunda teklifler senden sakit oldu demek değil ki. Herkes gibi mükellefsin. Ama bizim cemaatimiz kendini tatmin ediyor. Camiye girişiyle çıkışı arasında bir fark olmuyor. Bir şuur olmuyor. Geldi camiye, dinledi. Her zaman söylüyorum. Şimdi bana sorarsanız, ben anlattım birçok mesele. Anlatmak suretiyle vazifemi yaptım diye aldatıyorum ben kendimi. Vallahi kandırıyorum ben kendimi. Yeminle söylüyorum. Siz de dinledik, işte cuma namazını kıldık, vaazı dinledik diye kendinizi aldatıyorsunuz. Ne sizin yaptığınızla bu iş biter ne benim yaptığımla. Bu şu demektir. Burada toplandık. Çıktıktan sonra ne iş yapacağız? Herkes vazifesini alıp buradan çıkması lazım. İş bölümü yapılması lazım burada. Sen dükkana döndükten sonra yine faizli işlemlere dönüyorsan, yine aşırı derecede müşterini aldatıyorsan, İslam ticaret ahlakının dışında dolaşıyorsan, sen buraya geldin gittin ama alışkanlığı, adeti tekrarladın. Bir ibadet yapamadın sen. Mutlaka böyle şuursuzca, manasızca gidip gelişlerin önüne geçmeliyiz. Uyanmalıyız. Müslüman nedir? Nasıl olmalıdır? Neler yapması lazımdır? Nedir Müslümanın mücadele metodu? Bunu bulmak lazımdır. Efendim ben bilmiyorum. Sen bilmiyorsun tabii. Hasta olduğun zaman sen hastalığını da keşfedemiyorsun ama bileni hemen buluyorsun. Öyle sıradan bir doktor da olsa olmaz. Profesöre gidiyorsun. 1.000 lira muayene parası veriyorsun. Hastane de olmaz. Belki iyi bakmaz diyorsun. Niye bu meselenin doktoruna başvurmuyorsun? Nasıl mücadele etmem lazım? Ne yapmam lazım? Diyen çok az oluyor yani. Onun için kendimizi mutlaka şuurlu bir şekilde toparlamanın gayreti içinde olalım. Varlığımızın, devamımızın şartı budur. Allah Celle Şanuhu cümlemize bu şuuru, bu idraki lütfeylesin inşallah.